Ayrım 5 Kongo'ya Ağıt Jean-Christophe Grange Sayfa 50 Jaco uçağa doğru yaklaştı. Araçlar manevra yapıyor, insanlar büyük malzeme sandıklarını boşaltıyordu. Michel hamallara vurup olayı hızlandırmak için eline esnek bir dal almıştı. Bir zenciden daha iyi bir zenci köle tüccarı olamazdı. Belçikalı teftişini bitirip uzman edasıyla geri döndü. İyi malzeme. Bugünden itibaren 15 gün içinde haftada 3 seferi sana garanti ederim. Küçük bir viski matarası çıkardı ve viskisinden büyük bir yudum aldı. Patronuna teklif etmedi. Zira Morvan'ı uzun yıllardan beri tanıyordu. Asla alkol kullanmazdı. Jaco geçmiş zamanların Afrikasıydı. Flaman kökenliydi. Evlere şenlik bir aksanı, cılız bir bedeni vardı. Kıtada yakalanabilecek tüm hastalıklara tutulup daha da zayıflamıştı. Geriye sadece kemikler kaldı diyordu kendi kendine. Çöp gibi bacaklarını elleriyle yoklarken. 60'lı yaşlarda saçları beyazlamış, hayatta kalmayı başarmış bir profesyoneldi. Angola'da paralı askerlik yapmış, Mobutu'nun pilotu olmuş, Belçika şirketleri için bıçkı fabrikalarında müdür, Güney Afrikalılar için maden işletmelerinde yönetici olarak çalışmıştı. Jaco, gerçek ismi Jacques de Benayer ya da buna benzer bir şeydi, hayatı boyunca çok şey görmüş, çok şey tanımış, birçok şeye maruz kalmıştı. İnsanlar, hastalıklar, hayvanlar veya doğal afetler yüzünden birçok kez ölümle burun buruna gelmişti. Hapse atılmış, işkence görmüş, mahkum edilmişti. Ama eli ayağı tutar bir şekilde hala buradaydı. Bir kuruş vergi ödemedim diye aykırarak hayatının özetini yapardı. Morvan elinde tuttuğu fenerle alttan aydınlanan Jaco'yu inceliyordu. Soğuk eti andıran benzine, kadidi çıkmış akbaba silüetine dikkatle bakıyor ve bu görüntüyü koltan satın alan çok uluslu şirketlerin resmi söylemleriyle mukayese etmeyi seviyordu. Bu gruplar fütürist makineler ve sendikalı işçiler tarafından çıkartılan siyah ve temiz cevher talep ediyordu. Oysa gerçek pek de öyle değildi. Jüt çuvallar içinde taş toprak, toprağın altında köleler ve tepelerinde Jaco'lar. Yukarıda çalışma başladı mı? Ocaklar yaklaşık 20 kilometre yukarıda bir tepenin üstündeydi. Evet, eğer beni oyuna getiriyorsan sana yemin ederim ki... Sorun yok, burada adam bulmak külüstür araçları götürmekten daha kolay. Kaç kazıcı var, kaç çavuş... Madenciler ile şefler böyle adlandırılıyordu. Yaklaşık 400, her 10 kişilik ekip için bir çavuş. Ya baykuşlar? Bunlar gece vardiyasında çalışanlardı. Hemen hemen yarısı. Galeriler? En az 40 kadar. Günde 1 ton çıkarıyoruz. 1 veya 2 hafta içinde 3 tona çıkarız. Gayet iyi. Cevheri Ruanda'ya gönderdikten sonra Morvan rafinaj ve ihraç işlemini bizzat üstlenecekti. Mallar yerlerine varınca bu yasa dışı ticaret ona vergiden muaf, Jaco usulü milyonlarca avro kazandıracaktı. Ancak işin riskleri vardı ve zamanla sınırlıydı. Bu iş milisler üzerlerine çökene ya da şu veya bu ordu araziyi ele geçirene kadar sürecekti. Şansları biraz yaver giderse savaş tam tersine onlardan uzaklaşırdı ve Morvan da yerini kendi şirketine bırakırdı. Bu durumda daha az kazanırdı ama yine de kazanırdı.
Çeteler çalışmanıza müsaade ediyor mu?
Şimdilik. Jaco küçük bir kahkaha attı, sipsivri dişleri vardı.
Göt verenler seni bekliyorlar. Tüm bunların arkasında kim var görmek istiyorlar.
Bana birliklerin Lualaba'ya doğru hareketlendiğini söylediler.
Söylenti, kendini ölülerin ruhu diye adlandırılan bir Tutsi yeni bir milis gücü oluşturdu. YKÖC, Yukarı Katanga Özgürlük Cephesi, fethedecek topraklar bulmak için Güney Kivu'ya indiler.
İkinci Kongo Savaşı en azından iki değişmez arz ediyordu. Abuk sabuk kısaltmalar ve gerçeküstü lakapları olan tamamen kaçık savaş lordları. Gregoire ölülerin ruhunu tanıyordu. CNDP, dipnot, Congrès National pour la Défense du Peuple, Halk Savunması için Ulusal Kongre, ile M23'ün eski bir üyesiydi. M23 dipnot Kongo'da isyan başladan 23 Mart hareketi. Kivu sınırında daha önce de ortalığı kasıp kavurmuştu. Neden yeniden Katanga'ya gelmişti? Yeni yataklardan söz edildiğini mi duymuştu? Refleks olarak gözleri kendi adamlarını aradı. Profesyonel değillerdi ama yine de bir tüfeğin sürme kolu ile bir şişe açacağını karıştırmazlardı. Onları askere dönüştürmek için birer üniforma ile birer tüfek dağıtacaklardı. Bir kepçe ve önlükle aşçı yamağına bile dönüşebilirlerdi. Jaco'nun dediği gibi Afrika'da uyum sağlamayı bilmek gerekirdi. Gregoire de uyum sağlamayı biliyordu. Şimdilik pistin uzak bir noktasında geçici kamp kuracaklardı. Şafakla hareket ederlerdi. Bu engebeli arazide askerleri hamalları ve keçileriyle yürüyerek maden ocaklarına kadar olan 20 kilometrelik mesafeyi 48 saate kat edebilirlerdi. Böylece büyük dalaveresi için düğmeye basacaktı. Koltan nakli önce insan sırtında yapılacaktı. Birkaç dolar karşılığında kişi başı 50 kilo. Teslimat 2 günde bir olacaktı. Bu arada Jaco yolu açacaktı. Birkaç hafta içinde de taşıtlardan tam anlamıyla yararlanmaya başlayabileceklerdi. Ruanda ile burası arasında her gün bir uçak mekik dokuyacaktı ve ardından gelsin paralar. Michel uçağın etrafında bekleşen aylaklar arasından hamalları çoktan seçmeye başlamıştı. Antonov havalandığında iki gruptan oluşan kortej hazırdı. Bir tarafta önemli adamlar, diğer tarafta buranın tabiriyle dar kafalılar, yani askerler ve hamallar. Aslında sanılanın tam tersine en cılız olanlar şerpalardı. En iyi görev askerlik olduğundan iri yarı olanlar bu göreve talip olmuşlardı. Tüfekler dağıtılırken, şimdilik cephane verilmiyordu, Morvan kılıfı olan bir kemer aldı ve içine bir 9 milimetrelik yerleştirdi. 45'likleri tercih ediyordu ama müşkül pesentlik yapmayacaktı. Tutam ayrıca ona bir de otomatik tüfek verdi ve jokeyi hazırlayan bir hara görevlisi gibi fişekliğini beline göre ayarladı. Tüm bu sahnede hem ölümcül hem de tahrik edici bir hava vardı. Morvan'ın aklına hem uçuran hem de kötü triplere sokma riski olan bir uyuşturucu geldi. Yürümeye başladılar. 20 kadar asker ve onları izleyen, çoğu başlarının üstünde taşıdıkları çuvallardan veya sandıklardan daha zayıf 30 hamal. Morvan onların öne geçmesine izin verdi ve sadece alın lambalarıyla aydınlanan konvoyu hayranlıkla izledi. Birkaç saat içinde yeniden kalem pil çağına kesin dönüş yapmışlardı. Ne motorlu bir taşıt ne de herhangi bir modern teknoloji vardı. Bir avuç Kongo frangı, hiçbir değeri olmayan göz kamaştırıcı banknotlar için canlı canlı gömülmeye hazır 100 kadar adamı idare edecekti. Gerektiğinde onları dövecek veya tehdit edecekti. Herhangi bir savaş lordu gibi. O zaten başka bir şey olmuş muydu? Bu soru onun yüreğini ısıttı. Pisliklerin bile tutarlı olmaya ihtiyacı vardı. 10. Bölüm. Gece olmuş Ervan Oteli'ne dönmemişti. Kebekli ile buluştuktan sonra askerin ona bahsettiği kaçakçıları bulmak için yeniden havaalanına gitmişti. Herkes bir pilot, bir şirket, havalanmaya hazır bir uçak biliyordu. Onu pistin diğer ucuna yollamışlar, sonra geldiği yere yeniden göndermişlerdi. Issız araziler, gettolar, çalılık kümeleri boyunca ona kılavuzluk etmişlerdi. Ama o hiçbir şey bulamamıştı, en azından aradığını. Lubumbashi'ye döndüğünde şehir gecenin karanlığında ona daha da fokur diyormuş gibi gelmişti. Kimseye görünmemek için bir Lübnan restoranının verandasının altına sinmişti. O beyazdı, yabancıydı. Bu insan silinin içinde iyice afallamıştı. Babası gitmişti, başka kimseyi tanımıyordu. Ne bir milim ilerleyebilmiş ne de en ufak bir ipucu bulabilmişti. İhtiyarın kehaneti daha şimdiden gerçekleşiyordu. Patron, üzerinde Primus, dipnot 1980'li yılların ortasında Kaliforniya'da kurulmuş alternatif rock grubu. Primus tişörtü bulunan bir garson tam karşısında duruyordu. Çay?
Sadece bira var. Bira getir o halde.
Buraya geldiği andan itibaren sadece tek bir şey öğrenmişti. Afrika'da geçirilen bir gün ikiye, hatta üçe veya daha fazlasına bedeldi. Bir aydan beri buradaymış gibi hissediyordu. Sıcağın ötesinde her şey insanı nakavt ediyordu. Basit bir benzin kokusu boğazınızı yakıyordu. Renkler yüreğinizi sıkıştırıyordu. Ağzınıza attığınız her şey metabolizmanızı alt üst ediyor, sinirlerinizi bozuyor. Ölümün burada ne derece yakın, bir meyvenin içinde, sosların acısında, yağmurun ılıklığında olduğunu anlatıyordu. Hayatta kalmanıza yardımcı olacak her şeye birkaç saat içinde bağımlı hale geliyordunuz.
Afrika'yı bulmak için diye onu uyarmıştı babası. Önce içinde kaybolmak gerekir.
Gün boyu bürokratlar uyku hastalığına yakalanmış gibi davranırken, sokak çocukları onu taciz etmiş, zıplayıp el kol hareketleri yaparak cebinde ne var ne yok boşaltmışlardı. Lacivert üniformalı ve kırmızı düdüklü polisler bile ondan şantajla para sızdırmıştı. Yorgunluktan serseme dönen Ervan direnmemişti. Kan ve terden boğulduğunu, hareketlerinin engellendiğini, kendi ağırlığıyla adımlarının yavaşladığını hissediyordu. Tek güzel sürpriz Lubumbashi'nin kendisiydi. Güneşli, havadar, aralarda pastel rengi binaları bulunan, bakırla beslenenlerin şehri, deniz kenarındaki bir sahil kasabasını andırıyordu. Birası geldi, sokak lambaları yanmıştı. Düşük voltajda yanan, soluk sarı bir ışık veren ampuller ateşli bir nekahet dönemini çağrıştırıyordu. Birasından bir yudum aldı, sıcaktı, gazı kaçmıştı. Tuhaf bir şekilde beklenmedik bir olay olacağını hissetti. Yerini değiştirmesine yol açacak ürkütücü, olağanüstü bir şeyler. Yağmur geliyordu. Önce yer sarsıldı, sonra yakıcı esintiler halinde rüzgar çıktı. Bir anda gökyüzü büyük bir gürültüyle sanki yırtıldı ve tufan gibi bir yağmur başladı. Bu sabahki sağanaklar şu anki tufanın sadece habercisiydi. Şimdi çatılara taşlar düşüyordu, toprak makineli tüfekle taranıyordu. Sokakları sıcak ve kontrolsüz akan bir sel basmıştı. Dünya kızıl ve mavi bir havai fişek gibi çıtırdıyordu.
''Eve dönmek için gemi mi bekliyorsun patron?''
Ervan kafasını kaldırdı. Karşısında üzerinde gövdesini iyice saran ayçiçeği rengi bir fanila ile bisikletçi şortu bulunan atlet kılıklı bir herif duruyordu. Tepeden tırnağı sırılsıklandı. Giysileri bir süper kahraman kostümü gibi vücuduna yapışmıştı. Ervan kendisine atılan o espriyle karışık lafı anlamak için birkaç saniye durakladı.
''Oturabilir miyim?''
Fazla kibarlık göstermeden adama sandalyeyi işaret etti. Bilmem kaçıncı bir tokatçı daha. Davetsiz misafir oturmadan önce üstündeki suları silkeledi. 1 metre 80 santimden daha uzundu. Göze çarpan belirgin kasları vardı. Ervan adamın şortuna sıkıştırılmış küçük incili fark etti.
''Salva'' dedi siyah elini uzatırken. ''Sarı mayo da derler.''
Ervan kendini tanıtırken uzatılan eli sıktı.
''Yorgun bir halim var dostum.''
''Günün en güzel şeyi bu yağmur oldu.''
''Afrika suyunu akşamları kaynağından içer.''
Siyahi adam kendi esprisine kahkahayı bastı ve Ervan böyle gülen bir adamdan bir kötülük gelmeyeceğine karar verdi.
''Lubum'da ne arıyorsun patron?''
''Kuzeye gitmem lazım.'' dedi karamsar bir sesle.
''Kendini öldürtmek mi istiyorsun nedir, tam olarak nereye?''
''Şu anki halime bakılırsa Ankara, sonra da Lontano.''
Salvo gözlerini fıldır fıldır oynatarak kuşku yüklü bir ıslık çaldı.
''Kimse seni oraya götürmez. Bu gerçekten güvenli değil. STK'ları denedin mi?''
''Planlanan bir yolculuk yok. Zaten her halükarda izin belgesi olmadan beni götürmeyi reddediyorlar.''
''Çünkü gerekli evrakların da yok, öyle mi? Durum senin için hiç de iç açıcı değil patron.''
''Beni vazgeçirmeye mi geldin?''
Salvo samimi kahkahasını bir kez daha patlattı.
''Tam tersine, bugün senin şanslı günün.'' Sabahtan beri bana aynı şeyi tekrarlayıp durdular.
Hayır, gerçekten, çünkü ben de oraya gidiyorum.
Uçak yok.
Benimki var.
Bugün ona o kadar çok saçmalıktan bahsetmişlerdi ki artık sinirlenmeye bile takati kalmamıştı.
Senin uçağın mı var?
Benim şirketin ithalat ihracat işinde çalışıyorum.
Ne tür?
Ben sadece taşıyorum, o kadar. Kuzeyden güneye, güneyden kuzeye.
Gitmek istediğim bölgeyi bildiğini mi söylüyorsun?
Patron, ben bir Banya Mulenge'yim.
Ervan bu adın ne ifade ettiğini biliyordu. Bunlar Katanga'nın kuzey sınırının tam üstünde, özellikle de Güney Kivu'da yaşayan Tutsi kökenli göçmenlerde. Adamın söylediklerini çok daha dikkatli dinlemeye başladı.
Genellikle nereye iniyorsun?
Bir sürü pist var ama çoğunlukla Kabve'ye inerim.
Ervan hala muhatabını incelemeye devam ediyordu. Ya diğerlerinden çok daha donanımlı bir blöfçü ya da sağanağın yolladığı bir mucizeydi.
Sonrasında Lontano'ya gitmek mümkün mü?
Salvo namı diğer sarı mayo işaret parmağı ile baş parmağını birbirine sürttü. Parmaklarının iç kısmı tuhaf bir şekilde solgundu.
Her şey senin olanaklarına bağlı.
Boş ver diye karşılık verdi Ervan garsona işaret ederken.
Salvo elini cebine soktu ve masanın üstüne bir bilet koydu.
Bu benim için. Ne sanıyordun? Bedava yolculuk edebileceğini mi?
Ne zaman yola çıkabiliriz?
Sana söyledim. Bu bir olanaklar meselesi.
Diyelim ki gereken her şeyi hallettim. Hareket ne zaman?
Yarın.
Kesin mi?
Siyah adam teslim olur gibi pembe avuçlarını yukarı kaldırdı ve bir kahkaha daha patlattı.
Patron, burası Afrika.
Verilebilecek en iyi cevap buydu. Oraya gitmek ne kadara patlar?
$3,000.
$1,000.
Salvo gülümseyerek kafasını salladı.
Babalık, savaş olduğunda fiyatlar hiç kımıldamaz ya da tam tersi yükselir. $3,000. Evrak işlerini bana bırak.
Ne taşıyorsun?
Sarı mayo masanın üstündeki boş bira şişesini aldı, bir dürbün gibi içine baktı, sonra şişeyi Ervan'a doğrulttu.
Eğer beraber iş yapacaksak soru sormak yok.
Ervan'ın aklına başka bir düşünce geldi. Figaro'nun Katanga versiyonu olan bu adamı gitgide daha iyi anlıyordu.
Benimle Lontano'ya kadar gelecek misin?
Ayrıca $1,000.
Pazarlık yapmaya kalkışmadı. Az önce başka bir gerçeği daha anlamıştı.
Buraya damdan düşercesine gelirken benim oraya gitmek istediğimi zaten biliyordun.
Lubum'da hava akımı çoktur. Ses oradan oraya taşınır.
Ervan bardağındaki birayı bitirdi. Her şey belirli bir tutarlılık kazanmaya başlıyordu.
Salvo Tanganyika'ya gitmek istiyordu. Ona bir beyazın da oraya gitmek istediğini söylemişlerdi. Yolculuk masraflarını karşılayacak bir Fransız. Durumu aşikardı.
Grand Caravia'da kalıyorum. Yarın sabah 10'da buluşuruz. Pilot ve ayrıntılı bir haritayla.
Ya benim avansım patron?
Önce bana vaktinde gelebileceğini ispatla.
Salvo da ayağa kalktı.
Orada olacağım şef.
11. Bölüm. Ervan kahkahaları duyduğunda konsiyerjden oda anahtarını istiyordu. Arkasını dönünce Flaman aksanlı, eksantrik görünümlü bir adam gördü. Etrafı ona saygıyla davranan otel personeliyle çevriliydi. Yaşlı adamın yaşı 80'leri aşmış olmalıydı. Kafasında haki renkli bir bob şapka, üstünde de bir yağmurluk vardı. Ufak tefekti. Güneşte daha da kuruyup çekmiş bir iskelet kadar zayıftı. Sırtındaki çantaya rağmen kauçuk çizmelerinin içinde dimdik duruyordu. Kara Afrika'nın ortasındaki görevi hakkında en ufak bir kuşkuya mahal yoktu. Göğsünde büyük bir haç taşıyordu. Ervan kulak kabarttı. Adam Ankoro yolu üstündeki şehirlerden biri olan Fungureume'den geliyordu. Önce Salvo, şimdi de bu rahip.
Şansı dönüyor olabilir miydi?
Adamı biraz daha inceledi. Suratı sarımsı toprak rengindeydi ve çatlaklarla doluydu. Gözlüklerinin arkasında gözlerinin akı nikotin rengindeydi ve göz bebekleri sedefli küçük deniz kabukluları gibi parlıyordu.
İyi akşamlar peder, dedi Ervan. Adamın etrafındaki siyahlar gidince kendini tanıttı. Karşılığında rahipten onlarca yıllık Hristiyanlık erdemiyle dolu nazik ve cömert bir gülümseme aldı. Birkaç kelimeyle Lob'un baş ile bulunma sebebini açıkladı. Rahip Albert anlamıyordu. Ervan Gregoire Morvan ile çivi adamın adını söyleyerek üsteledi.
''Ya genç adam, sizin anlattığınız bu hikayeler çok eskilerde kaldı.'' diye cevapladı din adamı sert bir ses tonuyla.
''O dönemde Kongo'da mıydınız?''
Misyoner yağmurluğunun altında kurumakta olan kilden bir heykel gibi sabit duruyordu.
''Evet, ama Ankoro'nun üst kısımlarına çok nadiren gittim. Az daha kuzeyde yer alan Kalemi, Kirungu Piskoposluğuna bağlı olmama rağmen... Biraz karmaşık, bilmek lazım. Her halükarda o sırada...
Ervan bar tezgahının yanındaki kanepeleriyle sehpaları işaret etti. Size bir içki ısmarlayabilir miyim?
Din adamı kaşlarını kaldırdı. Sonra kemerli burnunun üstündeki gözlüğünü düzeltti.
Peki madem istiyorsunuz, dedi Saatin halkı. Tamam.
Özenle sırt çantasını çıkardı ve Svahili dilinde seslendiği üniformalı bir otel görevlisine verdi. Ardından panço yağmurluğunu ve çizmelerini çıkardı. Altındaki kıyafetleriyle gerçek bir Afrikalıya benziyordu. Kısa kollu polo tişört, keten şort ve sandaletler. Oturdular. Ervan garsonlardan birine işaret etti.
''Ne içersiniz?'' ''Çay.''
''Başka bir şey, daha sert istemez miydiniz?'' Rahip Albert pörsümüş göz kapaklarını kapattı, sonra Latince bir dua okur gibi mırıldandı.
Cinzano.
Ervan bir kez daha ılık bir ada karar kıldı.
Tam olarak ne öğrenmek istiyorsunuz, diye sordu Albert.
Lontano'yu hatırlıyor musunuz?
İnşa edildikten sonra, hatta öncesinde bile oradan geçmiştim.
Öncesinde?
Bir grup İtalyan tarafından kurulmuş küçük bir köyken sonra beyaz kurucular geldi.
Onlar kim?
Manganez yatakları bulunduktan sonra 60'lı yılların sonunda Katanga'ya yatırım yapan Belçikalı sömürgeciler. Daha önce aşağı Kongo'da yaşayan, petrol çıkaran ve şeker kamışı üreten aileler. Bu klanlar Lukula'dan, Kangu'dan, Sheela'dan, 2000 kilometreden daha uzakta yer alan Mayombe'den geliyorlardı.
Akılda tutulması gereken bir olgu. Birinci çivi adam da bu bölgeden geliyordu ve uyguladığı Mayombe büyü ritüeliydi. Katil ile o aileler arasında bir bağ olabilir miydi? İçkiler geldi. Albert özenle bardağını kaldırdı. İçmekten ziyade kendinden geçmiş bir edayla dudaklarını ıslattı.
Bana bu yeni şehirden bahsedin. Neye benziyordu? Muhteşemdi. Bir tür küçük Brezilya, ormanın ortasında asfalt yollar, büyük ızgara cepheli binalar, modern heykellerle süslü meydanlar, deniz aşırı mimarinin göz kamaştırıcı bir örneği.
5. ayrımın sonu. Sayfa 60.